Ayrımaltı, Sızıntı, Wikileaks'te Ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Sayfa 84. Edelman, Amerika'yı AKP hakkında uyarıyor. Taraf gazetesinin Cemil Çiçek'e karşı bir antipatisinin olduğu gerçek. AKP'ye sadakatine rağmen Taraf gazetesi Cemil Çiçek'i eleştirirken sözünü sakınmıyor. Kanlı ve zanlı tartışmasından önce Edelman'ın yazdığı Wikileaks belgesini Erdoğan'a karşı ordu Çiçek el ele başlığı ile sunması da bunun göstergesi. Zira aynı belgede yer alan Gül'ün de Erdoğan'a karşı olduğu iddiasının sessizce geçiştirilmesi dikkat çekici. Edelman'ın tüm iddialarının paranoya olduğunu iddia edip Çiçek hakkında söylediklerini önemsemek de öyle. Tarafın bu tavrının nedenini ileriki sayfalarda anlatacağız. Söz ettiğimiz belge 20 Mayıs 2004 tarihinde ABD Ankara Büyükelçisi Eric Edelman tarafından kaleme alındı. Edelman, Washington'a gönderdiği kriptoda Erdoğan'ın İslami gündemini öne alma eğiliminin kendisine karşı şüpheleri arttırdığını anlatıyor. Erdoğan'ın belgenin yazıldığı tarihte beklenmedik bir şekilde gündemine aldığı meslek liselerinin diğer liselerle katsayılarının eşitlenmesine yönelik projenin asıl olarak kendi tabanına hitap ettiğinden söz ediliyor. Edelman, Erdoğan'ın Mart 2004 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nin yükselişini görerek bu yolla tabanını korumaya çalıştığını tahmin ediyor. AKP'nin Ekim 2003'te geri çektiği reformu tekrar gündeme getirmesinin başka bir mantıklı sebebini göremiyor. Edelman, Erdoğan'ın gün geçtikçe devlet organlarıyla niyet ve hedeflerini açık bir şekilde ortaya koyan şeffaf bir diyalogdan uzaklaştığı tespitinde bulunuyor. Bu konuda Nuray Başaran'ın yazdığı Erdoğan'ın Stratejik İzolasyonu isimli makaleye de referans veriyor. Edelman, Erdoğan'ın kişi kültünü şu satırlarla eleştiriyor. Milletvekilleri onun kendilerini sadece dolgu malzemesi olarak gören kibrini hakaret sayıyor. Kendisine yakın olan kabine üyelerini bile yabancılaştırdı. Son olarak irtibatta olduğumuz iki kişi bize 10 Mayıs'taki kabine toplantısında Erdoğan'ın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ı hor gören bir edayla şirketlerin özel uçaklarına binme tekliflerini kabul etmekten vazgeçmesini söylediğini ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a, Unakıtan'ın oğlunun ithalat vergisinde artış olmasından hemen önce içeriden aldığı bilgiyi kullanarak Mısır ithal edip düşeş kazanç sağlamasına atfen, "Bu senin o küçük Mısır işine benzemez." diyerek alaylı bir şekilde mali durumu düzeltme talimatı verdiğini anlattılar. Erdoğan bazen Türkiye'yi yönetmesi için Tanrı buyruğuyla görevlendirilmiş biri gibi çevresine hava yayıyor. Hala mutlak güce susaması dinmedi. O ve partisi silahlı kuvvetlerin hala önemli bir güce sahip ve hesaba katılması gereken bir siyasi güç olduğu gerçeğiyle akıllıca başa çıkmayı beceremediler. Erdoğan'ın mesyanik ruh halinin Edelman'ın pek hoşuna gitmediği görülüyor. Fetret devri. Edelman ordunun artık darbe ya da 28 Şubat'taki gibi süreçlerin dışında olduğu tespitini yapıyor. Edelman'a göre emekli ve bazı üst rütbeli askerler AKP içindeki çatlakları büyüterek iktidar partisine alternatif güç merkezlerini güçlendirerek Erdoğan'a muhalefet ediyorlar. Edelman bu çabanın bir sonucu olarak AKP içi fraksiyonlar hakkında bilgi veriyor. İlk fraksiyon Cemil Çiçek ve onunla beraber hareket eden 30 AKP milletvekili. Çiçek ve ekibi Erdoğan'ı çatışmaya sokarak onu eritiyor. Edelman bu bilgiyi yine Nuray Başaran'ın Cemil Çiçek ile özel konuşmasına dayandırıyor. Edelman Çiçek'in bu politikasından ordunun da haberdar olduğunu ve desteklediğini de iddia ediyor. İkinci fraksiyon ise Gül'ün başını çektiği grup. Gül'ün makul ve uyumlu görüntüsünün altında kararlı bir İslamcı kişiliğin yattığı tespitinde bulunan Edelman, Gül'ün Erdoğan'la rekabet ettiğini ve bunu Çiçek'ten farklı olarak daha uyumlu yollarla yaptığını ifade ediyor. Edelman, Gül'ün eski MGK Genel Sekreteri ile düzenli bir temasının olduğuna dair şaşırtıcı bir bilgi de veriyor. Bu ikinci fraksiyon konusundaki kaynağı ise AKP'li Salih Kapusuz. Kısacası Edelman ordunun AKP içinde biri ılımlı, biri sert tavır alan ayakları olduğunu Washington'a not ediyor. Edelman'a göre gittikçe daha çok kişi AKP ile ordu arasındaki uçurumun farkına varıyor. Büyükelçi görüştüğü ılımlı laik Namıktan'ın ordu AKP gerginliğinin ciddi boyutta olduğunu anlattığını not ediyor. Edelman başlangıçta Türkiye'nin AKP'ye ihtiyacı olduğunu düşünen, ancak bugün partiden umudunu kesmiş, düzenli olarak kapalı toplantı yapan ikinci bir gruptan da söz ediyor. Bu düzenli kapalı toplantı düzenleyen ekip, TEB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çolakoğlu, gazeteci Soli Özel, eski Büyükelçi Özdem Samberk, eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Şükrü Binay'dan oluşuyor. Edelman Ertuğrul Özkök'ün 9 Mayıs 2004'te Emine Erdoğan'ın İslami kıyafetinin altına giydiği, cüretli ve yüksek topuklu ayakkabıları hicvettiği yazısından da kriptosunda söz ediyor. Özkök tarafın bu belgeyi yayınlamasının ardından WikiLeaks belgelerinde Emine Erdoğan'ın yüksek topukları üzerine yazdığı yazıyla yer almasından ötürü de kendini hicvetti. Edelman'ın yazdığı belgenin en önemli yönü, bizce ABD'nin Türkiye'deki fetret devrinde nerede durması gerektiğine ilişkin önermeleri. AKP'ye yönelik kuşkuların arttığı, Erdoğan'ın otoriter kişiliğinin gölgesinin siyasetin üzerine her gün daha fazla düştüğü, devletin baskı araçlarının tüm demokratikleşme söylemine rağmen ortadan kalkmadığı koşullarda ABD'ye bir Türkiye politikası öneriyor. Şöyle anlatalım. Edelman, ABD'nin Türkiye politikasının 2002 seçimlerinden beri AKP ile örtüştüğünü görüyor. Ancak ABD'nin Türkiye'ye ilişkin reform haritasının AKP tarafından kendi iktidar alanını genişletmek için kullanılabileceğini de düşünüyor. AKP ordu ve bürokrasiyle kavga ederken, Kemalistlerin kalelerini fethederken ABD'yi arkasına almış gibi göründüğünün de farkında. Belgeden anlaşıldığı üzere Edelman, ABD'nin AKP ile ittifak görüntüsünden kurtulmasını istiyor. Zira Edelman 2004 yılında Erdoğan'ın kendi iktidarını pekiştirmek için uluslararası güçlerle ittifak yaptığını keşfetmiş durumda. Bu tezimizi doğrulayan ifadeleri kriptodan gösterelim. Edelman belgede şöyle söylüyor. Erdoğan'ın siyasi sermayeyi kullanma yeteneği azaldı ve ABD'nin Türkiye'ye ilişkin hedeflerinin de yeniden iç politik alanında manipülasyona uğrama ihtimali var. Gerçekten laik bir Türkiye yerine ılımlı İslami bir Türkiye peşindeymişiz ya da orduya iç politika manevralarında sarı ışık yakıyormuşuz gibi görünmekten uzak durmalıyız. Edelman hem ordunun hem AKP'nin ABD'nin nerede durduğunu anlamaya ve kendi yanına çekmeye çalıştığını da söylüyor. ABD'li Büyükelçi ordunun eğitim reformuna karşı çıkmasını eleştiren AB Büyükelçisi Hans-Jörg Kretschmer'e Namık Tan'ın verdiği sert eleştiriden hareketle yabancı gözlemcilerin kamuoyuna yönelik sözlerden kesinlikle uzak durması gerektiği uyarısında bulunuyor. Edelman ordunun ne olursa olsun laikliği savunmaktan geri durmayacağını söylerken ordunun en büyük sorununun yüzünü dönebileceği gerçekçi bir siyasi alternatif eksikliği tespitinde bulunuyor. Son söz olarak ise Türkiye kendisinin çözmesi gereken ve gidişatın yönünü dışarıdan etkileme amaçlı girişimlerin öngörülemeyen ve kuşku götürmez biçimde olumsuz etkiler yapabileceği bir belirsizlik dönemine giriyor sözleriyle kendini ifade ediyor. Büyükelçi Edelman kısaca Washington'ın bütün parasını AKP'ye yatırıp kumar oynamamasını istiyor. Belki de bu yüzden Edelman bir süre sonra Erdoğan'la randevulaşmayacak kadar gerildi ve görevini bırakmak zorunda kaldı. Edelman'ın bu uyarıları yapmasına neden olan AKP'nin katsayı reformuna karşı tepkiler, AKP'nin bir başka hamlesiyle pekişti. Orduya yaptırımlar. 8 Haziran 2004 tarihli belge Edelman'ın onayıyla Büyükelçilik Baş Müsteşarı Robert J. Deutsch tarafından kaleme alındı. Belgede 14 Mayıs'ta 3 büyük savunma ihalesinin iptal edilmesinin AKP'nin orduya ayar vermesi olarak algılandığı dile getiriliyor. Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün Savunma Sanayi İcra Komitesi üyesi olmasına rağmen kararın iptal yönünde çıkması, ordunun da bu durumdan hoşnutsuzluğunu belirtmesi, kamuoyuna yansımayan daha büyük bir gerilimin yaşandığını gösteriyordu. Nitekim belgede 17 Mayıs 2004'te Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün Yunanistan Savunma Bakanı'na savunma harcamalarında 10 milyar dolar kesintiye gideceklerini açıklaması da yer alıyor. Türk Genelkurmayı ve Yunanistan Kıbrıs Daire Başkanı Tuğ Amiral Mücahit Şişlioğlu, ABD'li müsteşara Gönül'ün açıklamasından önceden haberlerinin olmadığını söylüyor. Şişlioğlu'nun belgede anlattığına göre Genelkurmay yetkilileri Milli Savunma Bakanlığı Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Tuğamiral Sinan Dülger'e Gönül'ün Yunan muadiline verdiği taahhüte neden engel olmadığını sordu. Dülger ise toplantı öncesinde Gönül'ün böyle bir açıklama yapacağından habersiz olduğu, toplantı sırasında ise müdahale etmenin imkansız olduğu cevabını verdi. Yine aynı belgede 27 Mayıs 2010'da Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un TSK'nın iptal edilen ihalelerde yer alan modern tank, saldırı helikopteri ve insansız hava aracına ihtiyacı olduğu yönündeki açıklaması bir görüş beyanı olarak kriptoda değerlendiriliyor. TSK'nın bütçesinin AKP döneminde kısılması orduyla yaşanan gerilimlerde bir yaptırım aracıydı. Tek Adam Erdoğan. Türkiye'de siyasi partiler çokça demokrasiden söz eder. Ancak çoğu zaman bizzat parti içinde demokrasi yoktur. Siyasi partiler yasasının da tanıdığı imkanla seçimlerde adaylar parti başkanı tarafından belirlenir. Bunu yaparken parti örgütlerinin sesini dinlemek ise parti başkanlarının insafına kalmıştır. Son seçimlerde CHP'nin kısmen değiştirdiği bu gelenek Türk siyasetinde uzun yıllardır devam ediyor. Bir WikiLeaks belgesinde ise 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesinde siyasal partilerin seçimlere nasıl hazırlandığı izlenerek AKP'de parti içi demokrasi var mı sorusuna yanıt aranıyor. 6 Temmuz 2007 tarihinde Büyükelçi Ross Wilson'ın onayıyla gönderilen ve Büyükelçilik Müsteşarı Janice G. Weiner tarafından kaleme alınan belge, Amerikalı diplomatların AKP'nin Yozgat mitingini dahi izlediklerini gösteriyor. Belgede AKP için şu yorum yapılıyor: Türkiye'nin taşrasına yaptığımız bir dizi seyahat, Başbakan Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tepeden inmeci bir Erdoğan makinesine dönüştüğünü net olarak gösterdi. Aday listelerini o seçti, öncelikleri ve seçim platformunu o belirledi. Eğer AKP yeniden iktidar olursa partililer Erdoğan'a minnettar olacak. Erdoğan'ın geleneksel Türk siyasetinde merkeziyetçi alışkanlıkları sürdürmesinden "büyük adam biz yapıyor" sözleriyle bahsedilen değerlendirmede, kuruluşunda demokratik bir çadır partisi görüntüsü veren AKP'nin zamanla bu imajının erozyona uğradığı tespiti yer alıyor. Yine de Erdoğan çizgisinin başarıları şöyle aktarılıyor: Erdoğan gayet çalışkan bir şekilde partinin profilini ılımlılaştırdı. 1 Mart 2003'te hayır oyu veren milletvekillerini çizdi. İslamcı milli görüş perspektifinden gelenleri budadı. Kuşkusuz bunlar baş adam denilen Erdoğan'ın ABD'ye göre despotik ama olumlu yönleri. Belgede tepeden inme yoluyla aday gösterilenlerin Erdoğan'a sadakatinin arttığı, varlıklarını Erdoğan'a borçlu saydıkları anlatılıyor. Van ve Sivas gibi önemli illerde Erdoğan'ın kendi yakınlarını listelere yerleştirmesinin hayal kırıklığı yarattığı gözlemlenirken, taşraya gidildikçe Erdoğan'a bağlılığın arttığı iddia ediliyor. Diplomatlar 28 Haziran'da izledikleri Yozgat mitinginden oldukça etkilenmiş görünüyorlar. Mitingin kalabalığı ve kusursuz organizasyonu diplomatları hayran bırakırken önemli bir gerçeği gözleriyle görüyorlar. Yozgat halkı ne Bakan Cemil Çiçek'e ne de Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'e Erdoğan'a davrandığı kadar sıcak davranıyor. Nihayetinde kriptoda AKP'nin hızla bir Tayyip Erdoğan partisi haline geldiği anlatılırken, AKP giderek yeni ve kendi içinde demokratik bir partiden ziyade eski usul bir Türk partisine benzemeye başlıyor tespitiyle durum özetleniyor. Amerikalılar 2007 seçimlerine ilişkin gözlemlerinde Türkiye'nin hızla tek adam yönetimine gittiğinin sinyallerini veriyorlar. İkinci bölüm. ABD Gül'e nasıl bakıyor? WikiLeaks belgelerinde Abdullah Gül'e ilişkin bazı değerlendirmeleri daha önceki bölümlerde ele aldık. Peki ABD belgelerinde Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanlığına yükselen Gül'ün çıkışı nasıl yer alıyordu? 16 Kasım 2002 tarihli belge, Abdullah Gül'ün AKP'nin ilk hükümetini kurmak üzere yetkilendirildiği tarihte ABD Büyükelçiliği Baş Müsteşarı Robert S. Deutsch tarafından kaleme alındı ve Büyükelçi Pearson'ın onayıyla Washington'a gönderildi. Belge, henüz milletvekili olamayan AKP lideri Erdoğan'ın Gül'ün Çankaya'ya çıktığı sırada AKP'nin acil eylem planını basın önünde açıklamasını manidar buluyor. Erdoğan'ın böylece iplerin kimin elinde olduğunu gösterdiği anlatılıyor. Aynı belgede Gül ile ilgili olarak şu tespit yapılıyor. Gül uzun süredir Ankara Büyükelçiliği'nin yakın ilişkide olduğu kişilerden biridir. Amerikan zihniyeti ve ABD'nin dış politika öncelikleri konusunda mükemmel bir kavrayışa sahiptir. Belgenin henüz AKP hükümeti kurulmadan önce yazıldığı hatırlanırsa, uzun süredir devam eden yakın ilişkinin Refah Partisi'ne kadar uzandığı düşünülebilir. Gül'ün Refah ve Fazilet Partilerinin fiili sözcüsü olduğu, ılımlı ve etkili bir İslami görüşü savunduğu anlatılırken Erdoğan'la ilişkisi üzerine şu ifadeler kullanılıyordu. Erdoğan'a sadık ama kendi ihtirasları var ve zaman zaman bizimle konuşurken kaba saba bir adam olan Erdoğan'a tabi olmaktan duyduğu rahatsızlığı yansıttı. Gül'ün Amerikalılara Erdoğan'dan rahatsızlığını göstermesi ilginç. Aynı kriptoda Erdoğan'ın AKP içinde popüler bir figür, Gül'ün ise siyaset, bürokrasi, akademisyen ve gazetecilerle örülmüş, iyi bir ilişki ağına sahip bir teknokrat olduğu şeklinde değerlendirme yapılıyor. Deutsch'un kaleme aldığı telgrafta Gül için kibar, mülayim, cesur, sağlam bir imana sahip, kolay lokma değil ifadeleri kullanılıyor. Gül'ün Amerikalılara askerin siyasetteki ağırlığını azaltmak için Kemalistlerle tartışmayı göze alacağına dair kullandığı ifadeler ise şöyle. Özel bir sohbette bize açıkça dedi ki, bu tür bir demokratik reform için ısrar etmek, Kemalist düzen tarafından istikrarı bozmak olarak algılanacaksa varsın olsun. Gül ailesi. 22 Kasım 2002 tarihinde ise artık başbakan olan Gül'ün ailesi ele alınıyor. Ankara Büyükelçiliği siyasi müsteşar vekili Nicholas Kass'ın yazdığı belgede Hayrünnisa Gül'ün başını örten tipik bir Müslüman kadın olmadığı, muhafazakar ama şık giyinen, gösterişli ama zevkli mücevherler takan, Kemalist adaba karşı çıkma konusunda kararlı biri olduğu anlatılıyor. Hayrünnisa Gül, müsteşar Kass ile özel sohbetinde ise kendini şöyle tanıtmış. Kendi siyasi bağlarını, ülkesini, dinini ve Türk devletinin laiklik konusundaki demode ve sert anlayışı sonucu yıpratıldığına inandığı dinsel yaşam hakkını şiddetle savunuyor. Gül ailesinin kızı Kübra'nın Bilkent Üniversitesi'nde öğrenci olduğu, hem kurallar nedeniyle hem de müsteşara göre babasını zor duruma sokacağı için okula giderken türban yerine peruk taktığı anlatılıyor. Müsteşar görüştüğü bir AKP yöneticisine dayanarak Kübra Gül ile Erdoğan'ın oğullarından birinin evlendirilmesinin de düşünüldüğü yazılıyor. Ancak daha sonra bu düşüncenin gerçekleşmediğini biliyoruz. Belgenin yorum bölümünde Gül ailesinin modernlik ile İslam'ı birleştiren özalcı ahlakı yansıttığı yazıyor. 9 Mayıs 2007 tarihli ABD'nin Ankara siyasi müsteşarı Janice G. Weiner'ın yazdığı belgede 367 krizinin ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Gül'ün sanılanın aksine çok üzgün olmadığı anlatılıyor. Weiner Gül'ün Cumhurbaşkanlığı iddiasını sürdüğünü söylerken şu önemli aktarımı yapıyor. Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bastıran kişinin Parlamento Başkanı Bülent Arınç olduğu yönünde daha önce basında çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti. Arınç'a gidip kendi adaylığı yönünde ısrar eden ve destek isteyen Gül'dü. Gül, Arınç'a Çankaya'da Vecdi Gönül'ü de görmek istemediğini anlatıyor. Weiner'in Gül ile görüşen bir gazeteciyle konuşarak anlattıkları, Cumhurbaşkanlığı için Vecdi Gönül adı üzerinde neredeyse bir mutabakat sağlandığı sürecin değişmesinde Gül'ün payı olduğunu gösteriyor. Yine aynı belgede Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığında en büyük engelin ise makama kendisini uygun gören Erdoğan olduğu tespiti de yapılıyor. Aday olacak ismin açıklanmasının gecikmesi buna bağlanıyor. Weiner söz konusu telgrafta önemli bir iddiayı da dile getiriyor. Buna göre hükümetin 27 Nisan 2007'de Genelkurmay'ın yaptığı açıklamaya karşı sert cevabını Abdullah Gül kaleme aldı. Belgede Gül ile görüşen gazeteciye dayanarak Gül'ün Erbakan'dan ayrı bir çizgisinin olduğu, Fazilet Partisi'nden kopuşun haritasını Gül'ün çizdiği, Erdoğan'ın AKP içinde gerçekten saygı duyduğu tek ismin Gül olduğu da iddia edildi. Belgede Egemen Bağış'ın Amerikalı müsteşarlara söylediği, daha sonra yanlışlanan bir bilgi de dikkat çekici. Egemen Bağış bize Dışişleri Bakanı'nın yıkıldığını ve aday olmayı hiçbir zaman istemediğini söyledi. Abdullah Gül'ün yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olmasıyla Bağış'ın öngörüsü yanlışlanıyor olsa gerek. Nitekim Bağış'ın ifadesini o günlerde ABD'li diplomatlar da inandırıcı bulmadıklarını not etmiş. Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına teşebbüs ettiği süreçte WikiLeaks belgeleri ABD'li diplomatların bu makama Gül'ü uygun bulduğunu gösteriyor. ABD Gül'ü destekliyor. 22 Temmuz 2007 seçimlerinden AKP'nin yüksek oy oranıyla çıkması, Cumhurbaşkanını tek başına belirleyebileceği iradeyi de ortaya çıkardı. 14 Ağustos 2007 tarihinde Dışişleri Bakanı Abdullah Gül yeniden aday oldu. 28 Ağustos 2007 tarihinde 339 oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Bu sürece yansıyan belgeler de Gül'e Amerikan desteğini gösteriyor. 16 Ağustos 2007 tarihinde ABD'nin Ankara Maslahat Güzarı Nancy McElDowney'nin yazdığı belge, 22 Temmuz seçimleriyle ortaya çıkan tablonun Gül'e karşı direnen muhalefet ve orduyu çaresiz kıldığı yorumunda bulunuyor. Gül'ün seçilmesine kesin gözüyle bakarken gözlerin onun üzerinde olacağı ifade ediliyor. Gül'ün önünde bulunan yola ilişkin şu tespit yapılıyor. Eğer Erdoğan'dan bağımsız ve Türkiye'nin demokrasisini Türklerin tamamı için güçlendirmeye kararlı olduğunu gösterebilirse, kendisinden şüphelenenleri haksız çıkaracaktır. ABD'li diplomat Gül'ün adaylığına verilen tepkileri ele aldığı telgrafta, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün Çankaya'da başörtüsünün dünyaya olumsuz imaj vereceğine ilişkin açıklamasını not ediyor. Genelkurmay'ın 30 Ağustos resepsiyonunu Gazi Ordu Evi'nden türban konusunda daha katı bir yönetmeliğin olduğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahına kaydırmasını Gül'ün adaylığına bağlıyor. Tüm bunlara rağmen müsteşar asıl sorunun türban olmadığını ordudaki kaynaklarına dayanarak şöyle aktarıyor. Orduda irtibatlı olduğumuz kişiler asıl sorunun Hayrünnisa Gül'ün türbanı olduğunu reddederek Abdullah Gül'ün İslami geçmişine sahip birinin Cumhurbaşkanlığı yetkilerine sahip olmasını daha endişe verici bulduklarını vurguladılar. CHP lideri Deniz Baykal da Gül ile ilgili türbandan daha büyük endişelerinin olduğunu iddia etti. Hem Baykal hem ordu asıl meselenin Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı makamının da sağlayacağı avantajla gerçekleştirilecek dönüşüm olduğunu düşünüyor. AKP'nin Cumhuriyet ilkeleriyle ters düşen yasal düzenlemelerini Sezer'in aksine Gül'ün reddedemeyeceği kanısındalar. Belgede Genelkurmay hükümeti ve Gül'ü anayasal reformları ve onlara göre laik cumhuriyetin altını oyabilecek diğer düzenlemeleri gerçekleştirirken dikkatle izliyor olacaklar diyerek ordu ile hükümet arasındaki gerilimin bitmeyeceği yorumu yapılıyor. Gül'ün Cumhurbaşkanı seçildiği 28 Ağustos 2007 tarihinde yapılan Büyükelçi Ross Wilson onaylı belgede Gül'ün Çankaya'ya çıkışı şöyle değerlendiriliyor. Genelkurmay yemin törenine katılmadı. Gül'ün Atatürk'ün Çankaya'daki makamına oturması, ordu ve kararlı laikler için hazmedilmesi zor bir durum. Büyük Anıt'ın 27 Ağustos'taki tavizsiz açıklaması herkesin bildiği bir şeyin altını çizdi. Bütün eleştirel gözler hiç de balayı keyfi süremeyecek olan Gül'ün üzerinde olacak. Gül'ün Cumhurbaşkanlığı onun açısından büyük bir sorumluluk, Türkiye için ise önemli bir fırsat anlamına geliyor. Eğer tarafsız ve iyi bir performans gösterirse, dış politikaya odaklanmayı ve dünya liderleriyle ilişki kurmayı sürdürürse, Türkiye ve bizim için avantaj olacaktır. İşlerin nasıl gelişeceği hem Gül'ün hem de Başbakan Erdoğan'ın yakında kuracağı yeni hükümetin, ordu tarafından güçlü bir şekilde desteklenen laik muhalefetin ve kurumların merceklerini üzerlerine tutmasıyla nasıl baş edeceklerine bağlı. Kripto'nun devamında Gül'ün nitelikleri övüldükten sonra bölgesel bir aktör olarak Türkiye için ve bölgedeki ABD çıkarları için çok büyük bir fırsat yaratıyor sözleriyle Gül'ün yeni görevi selamlanıyor. Bir gün sonra 29 Ağustos 2007'de Büyükelçi Wilson'ın kaleme aldığı değerlendirmede Gül'ün hem kişisel başarıları hem de ilk girişiminde başarısız olduğu Cumhurbaşkanlığı yolculuğundaki kararlılığı ve cesareti övülüyor. 22 Temmuz seçimlerinde AKP'nin kampanyasının en önemli temasının Gül'ün Cumhurbaşkanlığının engellenmesi olduğu yorumunun yapıldığı metinde şu sözler dikkat çekiyor. AKP'nin kampanyasının merkezindeydi. Gül AKP'nin Genelkurmay'ın karşısına dikilme kararlılığını kendi şahsında simgeliyordu. Aynı kriptoda Gül'ün 1 Mart tezkeresindeki yalpalamasının dışında Türk-Amerikan ilişkilerine yaptığı katkı şöyle anlatıldı. Gül Dışişleri Bakanı olarak ABD ile ilişkilere değer verdi. ve Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile düzenli iletişim kurmaya ve etkin bir ortaklık geliştirmeye büyük gayret sarf etti. AB'ye katılım hedefine doğru ilerlemek için gerekli olan siyasi reformların önde gelen savunucularından biri oldu. Gül'ün Erdoğan'ın özensiz üslubuna kıyasla sakin ve pragmatik bir dilinin olduğu, Özal ve Demirel gibi bir lider potansiyeli taşıdığı, uluslararası ilişkilerdeki başarılarının ülke içindeki gerilimde Gül'ün lehine olacağı, Erdoğan'ı tamamlayacağı, hatta onu gölgede bile bırakabileceği iddia ediliyor. Gül'ün ABD'nin bölgesel çıkarlarına nasıl destek sağlayabileceği şu sözlerle ifade ediliyor. ABD açısından önem taşıyan konularda Gül önemli bir ortak olacaktır. Dışişleri Bakanı iken etkili olduğu bir dosya olan Irak konusunda yardım etmek istiyor. Selefi'nin, Sezer kastediliyor, Irak Cumhurbaşkanı Talabani'ye yapmayı reddettiği daveti Gül muhtemelen yapacaktır. Gül, Orta Doğu barışına aracı olabilmek konusunda şahsi bir istek duyduğunu da açıkça ortaya koydu. ABD yanlısı bir cumhurbaşkanı olarak onun bölgedeki ilişkileri ve statüsü olumlu etki yaratabilir. Bu konuda rehberlik etmesi için ABD'ye doğru bakacaktır. Gül'ün ilk gideceği yerlerden birinin İslamabad olması beklenebilir. Gül, İran'ın nükleer meselesinde de yardımcı oldu ve cumhurbaşkanlığı makamı ona bu çabasında da yeni fırsatlar sunabilir. Büyükelçinin ifadeleri çok şikayetçi olunan Sezer'in aksine Gül'den bölgesel meselelerde ABD'nin işlerini kolaylaştırmasının beklendiğini gösteriyor. Başta Irak, İran ve Pakistan gibi ABD'nin temel kriz alanlarında Gül'ün cumhurbaşkanlığı makamının getirilerini de kullanarak rol almasının beklendiği anlaşılıyor. Büyükelçi Wilson'ın değerlendirmesinde Gül'ün önündeki zorluklar şöyle anlatılıyor. Şimdi yıllarca sahip olduğu milletvekili dokunulmazlığından mahrum kalan yeni cumhurbaşkanı, özellikle zorluklar yaratan laik savcıların yapacağı adli sınavlarla da karşılaşabilir. Başbakan Erdoğan'la ilişkisine yeni bir ayar yapmak ve Türkiye için taşıdığı dönüşümcü hırslarını tatmin etmekle Türkiye'deki reform projesini hala ciddi olarak sekteye uğratması mümkün olan laik eylemcilerden, ordudan ve tavizsiz kemalistlerden gelebilecek bir sert tepkiden uzak durma ihtiyacını dengelemiş olacak. WikiLeaks belgeleri Gül'ün cumhurbaşkanlığının ABD diplomatları tarafından olumlu karşılandığını ortaya koyuyor. Kemalist kesimi temsil eden Ahmet Necdet Sezer ile kıyaslanamayacak oranda ABD ile iyi ilişkilere sahip Gül'ün hem içeride hem dışarıda stratejik müttefikinin beklentilerine cevap verebileceği düşünülüyor. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 101.